Modern Türk Edebiyatı Okumaları. Tarih, kuram, metin ve antoloji. Hazırlayan ve sunan Doçent Doktor Selçuk Atay.
Modern Türk Edebiyatı'nda bu haftaki konuğumuz Peyami Safa. Evvela biyografisi üzerine duralım. 2 Nisan 1889 doğumlu. İstanbul'da 15 Haziran 1961'de Yahya Kemal'den bir yıl sonra Tanpınar'dan bir yıl evvel vefat ediyor. Çömez, Safiye Peyman, Serazat, Server Bedi gibi imzalarda kullandığını biliyoruz. Servet-i Fünun şairlerinden İsmail Safa'nın ve Server Bediye Hanım'ın oğlu. İsmini de Tevfik Fikret'in koyduğunu biliyoruz. Sivas'a sürgüne gönderilen babasının 1901 yılında orada ölmesi sonucunda yetim kalmış. Yani daha 2 yaşındayken yetim kalan bir sanatkar. Bir süre sonra annesiyle ve kardeşleriyle birlikte İstanbul'a dönecek. Çocukluğu hem kendi şahsi yaşantısındaki felaketler ve hem de bir imparatorluğun yok olma serüvenini içeren yıllar. 8-9 yaşlarındayken önemli bir kemik hastalığına yakalanıyor ve bu hastalık onun hem bedenini hem de ruhsal yönünü çok ciddi şekilde etkiliyor. Doktorlar tarafından kolunun kesilmesine karar veriliyor ama kendisi buna izin vermiyor. Çocukluk ve ilk gençlik yılları hastane koridorlarında bu hastalığın verdiği sıkıntıyla birlikte geçti. Bu yıllara ait izlenimini 9. Hariciye Koğuşu adlı otobiyografik romanda oldukça gerçekçi bir şekilde takip edebilirsiniz. Peyami Safa'nın öğrenim hayatı çok ciddi eksikliklerle doludur. Kendi kendisini yetiştirmiştir fakat standart bir eğitim hayatı olmamıştır. Bunda gerek kendi hastalığı, gerekse memleketin içinde bulunduğu felaketler ve bunların tamamının oluşturduğu maddi sıkıntılar gösterilebilir. Kendisinin öğreniminden ziyade ailesinin geçimini üstlenmiş bir Peyami Safa var karşımızda. Daha 13 yaşındayken Vefa İdadisi'ndeki öğrenimini bırakarak önce bir matbaada çalışıyor, ardından Posta ve Telgraf İdaresi'nin sınavını kazanarak devlet memuru oluyor. Gece gündüz çalıştığı bu yıllarda yaşadıklarını bir mekteplinin hatıratı, Karanlıklar Kralı adlı eserinde anlatır. Ancak buradaki çalışma serüveni kısa sürecektir. Zira 1914 yılında başlamış olan 1. Dünya Savaşı nedeniyle görevinden ayrıldığını ve öğretmenlik yapmaya başladığını biliyoruz. Savaş bitene kadar öğretmenlik yapıyor bu yıllarda. Fransızca öğrenmiş, felsefe ve psikoloji ile ilgilenmiştir. Buradaki izlenimlerini de yine Biz İnsanlar adlı eserinde takip etmek mümkündür. Savaş biter bitmez ağabeyi İlhami Safa'nın da isteğiyle öğretmenlikten istifa eder ve hayatının sonuna kadar bırakmayacağı kalemiyle hayatını kazanmaya başlar. Önce Fransızcadan çevirdiği Üç Kardeş adlı kitabı yayımlanır. Bir çocuk kitabı olan bu çalışmadan sonra 20. Asır adlı gazetede Asırın Hikayeleri başlığıyla hikayeler yazdığını görüyoruz. Bu hikayelerle birlikte gazetecilik yaşamını da başlatmış oluyordu. Bir kısmını da imzasız yayımladığı bu hikayeler halk tarafından büyük ilgi görünce Yahya Kemal gibi, Faruk Nafiz gibi önemli sanatkarların kendisini yazma konusunda teşvik ettiğini görüyoruz. Yahya Kemal, İsmail Safa'nın en güzel eseri Peyami'dir derken Yakup Kadri Bey kendisine bize bir üslup getirdin diyordu. İşte bu övgü dolu sözlerden sonra Peyami Safa artık kendisine güvenen, ayakları yere basan bir sanatkar. Böyle bir sanatkar olarak da eserlerini takma adlarla, müstear isimlerle değil, kendi imzasıyla yazmaya başlıyor. 20. asırda başlayan gazetecilik hayatının hangi gazetelerde devam ettiğini de belirtmek gerekir. Son Telgraf, Tasvir-i Efkar, Akşam, Tan, Cumhuriyet, Zafer, Milliyet, Sona Vadis gibi pek çok gazete ve bunun yanına sayısız dergiyi de eklemek lazım. 1961 yılına kadar, ölene kadar devam eden, kesintisiz devam eden bir yazı faaliyeti. Gazete ve dergilerde yazı yazmasının yanı sıra yayıncılık faaliyetine de giriştiğini görüyoruz. 1934 yılında Hafta dergisini çıkarıyor örneğin. Bundan hemen sonra 1936 yılında pek çok önemli sanatkarla birlikte Kültür Haftası'nı çıkarıyor. 1953-60 arasındaki 7 yılda 63 sayı devam ediyor. Her sayısı neredeyse bir kitap hacminde. Peyami Safa'nın siyasi yaşantısı da yine bu yıllara denk gelir. Türk düşüncesini çıkardığı yıllarda hem Türk Ocağı'nın hem de Türk Dil Kurumu'nun etkin bir üyesidir. 1950'de milletvekili adayı olup kazanamadığını da biliyoruz. Tek çocuğu Merve Safa 1961 yılında yedek subaylık yaptığı esnada Erzincan'da vefat etmiştir. Bu ölümün Peyami Safa'yı oldukça derinden sarstığını tahmin etmek zor değil. Zaten oğlunun ölümünden birkaç ay sonra da kendisi vefat ediyor. Merak eden ve ziyaretine gitmek isteyen olursa Edirne Kapı Şehitliği'nde oğlunun yanında metfun olduğunu da belirtelim. Türk entelektüelinin üzerinde durduğu Doğu-Batı meselesi konusunda en çok eser kaleme alan, aynı zamanda bu konuyu sadece romanlarında işlemekle kalmayıp fikri yazılarıyla da ele alan Objektif serisini hatırlayın burada. Bir dizi yayın yaptığını hatırlayalım. Peyami Bey dergicilik yaptı. Bununla birlikte de Şimşek, Canan, Biz İnsanlar, Mahşer, 9. Hariciye Koğuşu, Matmazel Noralya'nın Koltuğu, Yalnızız, Fatih Harbiye, Bir Tereddüt'ün romanı, Bir Akşamdı, Süngülerin Gölgesinde, Bir Genç Kızın Kalbinin Cürmü, Sözde Kızlar, Cumba'dan Rumba'ya gibi her birisi hakikaten çok önemli edebi ve estetik değere sahip romanlar yazdı. Öte taraftan Objektif serisinde çıkardığı kitapları hatırlayınız. Türk İnkılabına Bakışları, Büyük Avrupa Anketi, Felsefi Buhran, Millet ve İnsan, Mahutlar, Mistisizm, Nasyonalizm, Sosyalizm mesela, Doğu Batı Sentezi gibi, Sanat Edebiyat Tenkit, Osmanlıca Türkçe Uydurmaca, Sosyalizm, Marksizm, Komünizm, Din, İrtikap, İrtica, Kadın, Aşk, Aile gibi. Bunlar da hakikaten onun fikri değerini göstermesi için önemli. Tek başına izah edilemeyecek derinlikte ve büyüklükte bir sanatkar. Büyük Avrupa Anketini Ötüken Yayınlarından yayına hazırladığım dönemde dikkatimi çeken hususlardan bir tanesi de bu idi. 1936 yılında Avrupa seyahatine çıkıyor ve orada görüşmeler yapıyor. 1935 yılında çıkmış ve ancak 1960'larda, yani kendisi öldükten sonra, 64 olması lazım, Türkçe'ye çevrilmiş bir psikanalizle ilgili kitap hakkında sorular soruyor. Bir yıl önce Fransa'da çıkmış bir kitap ve bu kitap etrafında kavgalar ortaya çıkmış, makaleler yazılmış. Peyami Bey hem kitabı hem de etrafındaki tartışmaları takip etmiş. Bir yıl sonra Paris'e gittiğinde bunu bir psikiyatri kliniğinin şefine soruyor. Bu tavır ve bu kitap onun ölümünden sonra daha Türkçe'ye yayınlanmış olacak. Böylesi bir okuma faaliyeti içerisinde olan entelektüel bir ismi arkanıza yaslanıp "Yalnızız şöyledir, Matmazel Noralya'nın koltuğunda bir takım spiritüalist hadiseler vardır vesaire" diyerekten tahlil edemezsiniz. Onun okuduklarına ve bunun yanına onun yazdıklarına bir arada hakim olabileceksiniz. Yalnızız bu açıdan önemli. 1951'de ölümünden 10 yıl kadar evvel yayımlanmıştı. Eserdeki kahramanlar önem sırasına göre Samim ve Samim'in zıttı olan Besim, Meral, Feriha, Mefaret, Ferhat vesaire. Ama Samim, Besim ve Meral'i bir ön plana çekmemiz lazım. 20. yüzyılda önemli olan iki fikir akımını temsil ediyor bu iki kahraman. Temel çatışma aslında Samim-Besim çatışmasından çok rasyonalizm-spiritualizm çatışması. Samim mana, Besim madde. Dolayısıyla rasyonalizmi ifade eder. Sadece Meral madde ile mana arasında kalmış olan. Romanın sonunda onun yok olması, yani ölümü, herhangi bir tarafı tercih edemeyişinden, bir bakıma kararsızlık anksiyetesinden kaynaklanmaktadır. Fatih Harbiye romanındaki kadın kahramanımızın Fatih tarafını tercih etmesi, arada kalmamasını hatırlayınız. Burada Meral bunu yapamadı. Vakası basit. Samim ile Meral arasındaki duygusal ilişki çerçevesinde teşekkül ediyor. Roman Ingarden ontolojik tahlil yaparken vakayı sanat eserinin iceberg kısmına benzetir. Aşağıda başka şeyler vardır. Peyami Bey en hissi konuları, psikolojik meseleleri somutluğa dayanan kurgularla tahlile çalışır. Berna Moran'a göre tezli roman yazan Peyami Bey, önceden belirlediği roman tezini ispata yönelik bir kurgu oluşturmuş. Berna Moran bu yüzden Peyami Safa'nın romancılığını ideolojik bulur. Yalnızız bu anlamda ideolojik bir roman mıdır? Elbette ideolojiktir. Vaka örgüsü son derece basit, kronolojik, tahkiyesi dürüst bir çizgide sıralanmış. Peyami Safa'nın kurguyu spiritüalizmin zamanı algılama şekline göre ruh çağırmalar, telepatiler, parapsikoloji gibi konulardaki yaklaşımlara uygun bir şekilde dizdiğini de söyleyelim. Tanpınar anlatırken sık sık üzerinde durulan Dürer, süre, zaman, belki de an anlayışının burada da görüldüğünü söylememiz gerekir. Yalnızız da Meral ile ilgili yanarak ölme hadisesini Samim'in hissetmesi, yine Peyami Bey'in özel hayatında hem de romanlarında kullandığı o telepati, ruh çağırma hadiselerinin kahramanların şuur zamanını yaşamalarıyla izah etmesi noktasında anlaşılabilir. Romanda Samim'in Simeranya adını verdiği ütopik dünyaya ilişkin kurgular onun içe dönüklüğünü göstermektedir. Edebiyat tarihinde ütopya 19. yüzyılda başlamıştı biliyorsunuz. İçin 19. asırda başladığının sorusunun cevabı ise oldukça basit. Bu pozitivizmle ilgili. Klasik Yunan'da Platon'un Devlet adlı bir eseri, bizde de Yusuf Hacib'in devlet tasavvurunu içeren Kutadgu biliğini ütopya saymak mümkün. Campanella'nın Güneş Ülkesi, Thomas More'un eserini vesaireyi sayabilirsiniz. Avrupalı aydın 1930'lu yıllardan sonra dünyanın cehenneme çevrildiğini ve bu cehenneme çevrilişle de aklın ön planda olduğunu gördü. Buradaki hayal kırıklığını Avrupalı aydını egzistansiyalizme götürdüğünü biliyoruz. Ancak 20. yüzyılın başında maddeci felsefeyle beşlenmiş olan ve Tanzimat geleneğine bağlı aydınlarımızla ruhsal sorunlarına spiritüalizmle çözüm arayan ruhçu entelektüellerimiz arasında bir tartışma cereyan ettiğini söyleyelim. Peyami Bey, Tanpınar, Necip Fazıl gibi aynı nesne mensup entelektüellerimiz Bergson kaynaklı sezgiciliği ve spiritüalizmi savunurlar. İnsan alemde hayal ettiği müddetçe yaşar diyordu ya Yahya Kemal. Eliot'un tarih şuuru kavramı, Fransız kültürünün tesiri vesaire hepsi bizi Peyami Safa'nın Yalnızız romanına götürebilir. Geçmişe ve geleceğe doğru önden sıyrılarak düşmek. Düşünce kelimesinin köküyle düşmek kelimesinin kökü aynı. O da bizi düşe götürür. O zaman rüya yani düş, şuur vasıtasıyla bireyin ve insanlığın geçmişine, düşünmek ise nesneler dünyasının içine düşmektir. Düşen insanlar da genellikle düşkün olurlar. Bergson'un şuur zamanı hayatın pratiklerine uyması zordur derken kastettiği şey de budur. Onun için Yalnızız romanında Samim konuşmaktan ziyade düşünen, koşmaktan ziyade duran, tefekkür eden adamdır. Bir iç alem yaşar. Tanpınar'da çok daha net gördüğümüz bu kahramanların iç alemlerine, geçmişlerine dönmüş olmaları Peyami Bey'in de hallerini ortaya koyar. Öyle görülüyor ki Peyami Bey diyalektik pozitivist bir tarafa sahip. Düşünme gücü, tahlil gücü, ruhiyat bilgisi, iç hallerin adını koyabilme kabiliyetine sahip. Bu da Peyami Safa'nın felsefeye ve psikolojiye olan merakından gelir. Samim, vaka boyunca aksini gerçekleştiremiyor. İkinci adam besim dedik. Besim madde, yani materyalizm. Popüler veya pejoratif, olumsuz bir şekilde söylersek deli gömleği giydirilmiş batı, yani akıl. Besimi, Samimi ve anlatıcının sözünü ettiği kahramanı kavramak için Meral'in tereddütlerine atıfta bulunmak gerek. Onun kişisel dünyasında batıyı temsil eden de Feriha'dır. Mistisizmi, doğuyu, ruhçuluğu ise Samim ifade eder. Bunu Berna Muran, Peyami Safa'nın romanlarında İdeoloji adlı yazısında, onun hemen hemen bütün romanlarında iyi yetişmiş bir genç kız, fakir fakat dürüst bir doğuyu temsil eden genç, zengin fakat ahlaksız batıyı temsil eden bir genç olduğunu, genç kızın bu iki erkeğin arasında kaldığını söyler. Fakat Yalnızız ve Matmazel Noralya'nın Koltuğu bu tasnifin dışındadır. Çünkü bu iki roman vakasında fonksiyon üstlenen kahramanlar ekonomik düzey bakımından aristokrattır. Aristokratlar tabii olarak bir yanıyla Osmanlı geleneğine bağlıdır. Peyami Bey köşkte yaşayan Samim'le Besim adındaki iki kardeşi aynı fikir ikliminde yetişen iki fikir, iki dünya görüşünü temsilen vurgular. Bu bize 1920'lerin Türk fikir coğrafyasını hatırlatır. Besim hedonist, yaşamak, zevk almasını bilmek gibi vasıflara sahip. Ablası Mefaret'in tüm septik taraflarıyla dalga geçer mesela. Vakanın sonunu düşününce haklı çıkanın Besim olduğunu görüyoruz. Çünkü Besim verilerle hareket eder. Geri çevrilemeyecek olanın farkında. Bu nedenle ne olmuşun ne ölmüşün diyoruz ya, akla göre çözümü yok ona göre. Yine de Besim romanda bir felsefesi olan ve mazur görülebilecek onurlu bir materyalisttir. Görülüyor ki Peyami Bey
Besim ve Samim'le 20. yüzyılın genel gidişini, yani fikri bakımdan ve Türk entelektüellerinin görünürdeki durumunu tartışıyor. Besim ve Samim gibi iki ayrı karakterde kahramanı konu alması, roman geleneğimize bağlamak mümkün. Fakat ayrılan yer işte bu fikri kısmıdır. Maddecilikten etkilenmiş olan ama öbür taraftan yerli değerleri savunan kahramanların manevi taraflarını tekemmül ettiriyor. Kısaca Yalnızız romanına dikkat çekerek Peyami Safa'nın hayatına dair bir şeyler söylemiş olduk. Belki özellikle Matmazel Noralya'nın koltuğunu ve Fatih Harbiye'yi de tahlil etmek gerekirdi. Podcast'in sınırlarını fazla aşmayalım. Bir başka podcast'te de bunları eklemiş olalım, sözünü vermiş olalım. Haftaya başka bir sanatkarı ve eserini hatırlamak üzere şimdilik hoşça kalınız.
Modern Türk Edebiyatı Okumaları. Tarih, kuram, metin ve antoloji. Hazırlayan ve sunan Doçent Doktor Selçuk Atay.